Ayrım 26.
Partiler alınan oy yüzdesi, kazanılan milletvekilliği yüzdesi. ANAP 8.704.335, 36.3, 292, 64.9. SHP 5.931.000, 24.8, 99, 22. DYP 4.587.062, 19.1, 59, 13.1. DSP 2.044.576, 8.5. IDP 196.272, 0.8. MHP 701.538, 2.9. RP 1.717.425, 7.2. Bağımsız 89.421, 0.4. Ülke seçim barajı 2.397.163 olmuş ve barajı aşamayan partilerden milletvekili çıkaramamışlar. Barajı aşan partiler %36.3 oy alan Anavatan Partisi 292 milletvekili çıkararak mecliste çoğunluğu sağlamıştır. Milletvekili çıkaran diğer iki siyasal partinin çıkardıkları milletvekili sayısı da aldıkları oy oranından az olmuştur. 3. 1991 seçimleri. İyi bir parlamento çoğunluğunun tek başına istikrar için yeterli olmayacağını kanıtlarcasına yaklaşık 292 milletvekiliyle mecliste 2/3 çoğunluğa sahip ANAP iktidarı seçim dönemini bitiremeden uyguladığı yanlış politikaların yarattığı aşınmaya ve toplumsal muhalefete dayanamayarak çözümü çekilmekte ve baskın seçimde buldu. 22 Ağustos 1991 seçimlerinde uygulanan seçim yasası iki değişiklikle yeni seçimler yapıldı. 1991 seçimlerinde 1987 seçimlerinde uygulanan seçim yasası iki değişiklikle aynen uygulanmıştır. 2839 sayılı kanunun 4. maddesi 3377 sayılı kanunun 7. maddesiyle değiştirilerek çıkarılacak milletvekili sayısı 6'ya kadar her il bir seçim çevresi sayılmış, 6'dan fazla milletvekili çıkaracak iller ise birden fazla seçim çevresine bölünmüştür. Bu seçimlere 1987 seçimlerindeki seçim çevrelerine 3 seçim çevrelerine 3 seçim çevresi daha eklenerek girilmiştir. 3757 sayılı kanunla bu milletvekilliği genel seçiminde her parti katıldıkları her seçim çevresinin o bölgede varsa kontenjanı çıktıktan sonra çıkaracağı milletvekili sayısının 2 katı kadar aday göstermeleri yönünde değişiklik yapılmıştır. İkinci bir değişiklik ise seçmenler oy verdiği partinin adayları arasında bir adaya tercihli oy kullanabilme olanağı tanımasıdır. Seçim çevresi 2, 3 milletvekili çıkaracak seçim çevreleri ile kontenjan adayı hariç 4 milletvekili çıkaracak seçim çevrelerinde %25, kontenjan adayı hariç 5 milletvekili çıkaracak seçim çevrelerinde %20 olarak uygulanmıştır. Ülke barajı yine %10'dur. Ülke barajını aşamayan partiler seçim dışı kalarak milletvekili çıkaramazlar. Seçim çevresi barajını aşamayan partiler de o seçim çevresinde milletvekili çıkaramaz. Hiçbir parti seçim çevresinde barajı aşamamış ise sonuçlar oransal sisteme göre değerlendirilir. Seçimlerin normal zamandan bir yıl öyle anılarak seçim çalışması ve propaganda süresinin alabildiğine kısa tutulduğu bu seçim bir baskın seçim niteliğine bürünürken tercih yöntemi partilerin kendi adayları arasında yıpratıcı bir yarış ve çarpışma baş göstermiştir. Bazı bölgelerde bol paralı ve reklam gücü yüksek adaylar malı götürürken bazı seçim bölgelerinde de ırkçılık, bölgecilik, mezhepçilik seçim sonuçlarını adayları etkilemiştir. Seçimde ülke barajını aşamama kaygısıyla MCP, İslahatçı Demokrasi Partisi ve Refah Partisi çatısı altında aday bölüşümüne giderek ittifak, kutsal ittifak yapmışlardır. SHP de HEP'le aynı biçimde ittifak yapmıştır. Bir diğer parti de DYP'ne katılmıştır. Tek parti iktidarına çok elverişli olan bir sistemle yapılan seçimler sonuçlandığında hiçbir partinin umduğunu bulamadığı görülmüştür. Sanki seçmen her olağanın zıttı da olanaklıdır dercesine tek parti iktidarına olanak tanımamış ve koalisyon yeniden gündeme gelmiştir. Seçim sonuçları şöyledir. Partiler aldığı oy yüzdesi, çıkardığı milletvekili yüzdesi. DYP 6.600.726. %27, %178, %39.6. ANAP 5.862.623, %24, %115, %25.6. SHP 5.066.571, %20.8, %88, %19.4. RP 4.121.355, %16.9, %62, %13.8. DSP 2.624.301, %10.8, %7, %1.8. SP 108.369, %0.4. Bağımsızlar 32.721, %0.1. Ülke barajı 2.441.667 olmuştur. Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti, Demokratik Sol Parti ve Refah Partisi şemsiyesi altındaki Kutsal İttifak barajı aşarak parlamentoya girmişlerdir. Seçimden sonra Kutsal İttifak'tan seçilenler ve hep eğilimli Sosyal Demokrat milletvekilleri seçildikleri partiden yeniden açılmasına olanak sağlayan yasa ile yeniden açılan CHP'nin de SHP'den kopan bir hizip etkin duruma gelmiş ve SHP'li 20'li milletvekili bu partiye geçmiştir. Mecliste 10 partiye mensup milletvekillerinin dışında bağımsızlar da vardır. Sonuçta uygulanan aracın amaca hizmet etmediği seçim sisteminin belirleyiciliğinin ülkenin ekonomik, toplumsal ve siyasal yapısına uygun düştüğünde söz konusu olabileceği görülmüştür. Seçimlerden sonra iki zıt kutuptaki partinin, Doğru Yol Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin ortaklığı gündeme gelmiştir. Koalisyon halen sürmektedir. Bu koalisyon dönemi ilginç ve ayrı bir inceleme konusudur. Ülkede yine yeterli istikrar yoktur. Parti kongreleri ve yerel ve genel seçimler gündemdedir. Barajı %15'e yükseltmek yönünde düşünceler kamuoyuna sunulmaktadır. Büyük partilerin bu önerisinin amaçlarına hizmet etmeyeceği 1991 seçimlerinde görüldü. Önerinin tehlikesi şurada. %15 baraj, muhalefet, solda sonuç, kargaşa. D. Seçim sonuçlarının parlamentoya yansımasının karşılaştırılması ve sonuçları. Ülkemizde 1946 yılına kadar demokratik rejimin oluşmasına yetmeyen iki dereceli seçim sistemi uygulanmıştır. 1946 yılından 1960 yılına kadar çoğunluk, 1960'tan 1980 yılına kadar oransal temsilin çeşitli biçimleri uygulandı. 1965 seçimlerinde ulusal artık diğerlerinde basit oransal seçim sistemi. 1983 seçimlerinde çift barajlı oransal temsil, 1987 seçimlerinde çift barajlı kontenjanlı oransal temsil sistemi uygulandı. 1983 ve 1987'de 104 seçim çevresine ayrıldı. 1946 yılına kadar uygulanmış iki dereceli seçim sisteminin bir yana bırakarak 1983 ve 1987 seçimlerindeki oy dağılımları ulusal artık, basit oransal temsil, çift barajlı oransal ve çift barajlı kontenjanlı seçim sistemlerine göre yanılma payı minimuma indirerek değerlendirildiğinde tablo 1 ve 2 ortaya çıkmaktadır. Çift barajlı oransal temsil ve çift barajlı kontenjanlı oransal temsil 67 ve 104 seçim çevresine göre yine aynı tabloda karşılaştırılmıştır. Bu arada öncelikle şunu belirtmek gerekir ki ülkemizde ikinci meşrutiyetten itibaren iki kutuplu bir siyasal yelpaze oluşmuş ve her iki kutuptaki seçmen birer büyük partinin çevresinde yığılmıştır. İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf, Cumhuriyet Halk Fırkası, Serbest Fırka, CHP, DP, CHP, AP, SHP, DP karşıt çizgide iki geleneksel yapı oluşturmuştur. Bu geleneksel yapı tek parti döneminde içten içe sürüm, 27 Mayıs ve 12 Eylül darbeleriyle yara almıştır. 1960'tan sonra AP'nin DP mirasını devralması birkaç yılda sağlanmış, 12 Eylül'den sonra gerek CHP gerekse AP tabanı henüz yerli yerine oturmamıştır. Fakat tabanda geleneksel yapı durumunu korumaktadır. Çıkan tabloların analizinden çıkan sonuçlar şöyle özetlenebilir. Basit çoğunluk sisteminin uygulandığı 1950, 54, 57 seçimlerinde küçük partilerin ve bağımsızların aldığı oy oranı %7 ile %11 arasında değişirken diğer oylar iki büyük partide DP ve CHP'de toplanmıştır. Çoğunluğun oy oranı %47'nin altına düşmemiştir. Demokrat Parti her 3 seçimde de salt çoğunluğun sahibi olmuştur. 1977 ve 1987'de seçimlere çok parti katılmıştır. Oyların dağılımı değişmiş ve küçük partiler 1977'de oyların %22'sini, 1987'de %20'sini almışlar. 1987'de çoğunluk partisinin dışındaki iki büyük parti oyların %24.8 ve %19.1'ini almışlardır. Basit çoğunluk sistemi uygulandığında oyların fazla dağılmasının çoğunluk partisi lehine olduğu görülüyor. 1977 seçimlerinde CHP %41.4 oyla 31 ilde çoğunluk sağlayarak %60 milletvekilliği alırken, 1987 seçimlerinde ANAP %36.3 oyla 55 ilde çoğunluk sağlayarak %85.3 milletvekili çıkarabiliyor. Antalya ilinde 151.273 oy alan ANAP, Doğru Yol Partisi'nin 151.180 oyuna karşılık 93 oy farkıyla 8 milletvekilliğini kazanmıştır. 1977'de seçime çok partinin katılması seçim sisteminden kaynaklanırken, 1987'de çok partinin katılması seçim atmosferi ve ileriye dönük beklentilerden kaynaklanmıştır. Yine bu nedenlerle oyların belli miktarda dağıldığı görülmektedir. Sapma ülke genelinde +19 ile +49 arasında değişiyor. Sistem her halükarda çoğunluk partisine parlamentoda mutlak çoğunluk sağlamış görünüyor. Küçük partiler ve bağımsızlar ise yöresel olarak milletvekili çıkarabiliyor. Bağımsızların yüksek oy aldığı yöreler Siirt, Mardin, Diyarbakır gibi yöreselliğin ve feodalitenin etkin olduğu bölgeler. Oransal temsil sisteminde 1977'de temsilde büyük iki partinin lehine +11, 1987'de üç büyük parti lehine +10.3'lük bir sapma görülmekte. Bunun %7.5'lik bölümü en büyük partiye ait bulunmaktadır. Küçük partilerin de yöresel ağırlıkları itibariyle milletvekili çıkarmaya olanak bulmuşlardır. Ulusal artık sisteminde anlamlı bir sapma yoktur. Maksimum sapma %1'in altındadır. Her parti aldığı oy oranı kadar temsilciyle parlamentoya girmiştir. Her iki sistem 1977 ve 1978'de hiçbir partiye parlamentoda salt çoğunluk sağlama olanağı vermemiştir. Buna karşın Adalet Partisi'nin 1965'te ulusal artık sistemiyle, 1969'da oransal temsil sistemiyle mutlak çoğunluğu sağladığı da bilinen bir gerçektir. Ve bu sistemlerin salt çoğunluğu sağlamaya el vermediği ve ülkeyi koalisyonlara mahkum ettiği tezini çürütmektedir. Ulusal artık sistemine göre 1977'de ilk aşamada AP 130, CHP 155, CGP 1, MHP 10, MSP 13, Bağımsızlar 3 milletvekilliği kazanmışlardır. İkinci aşamada ise AP 38, CHP 32, CGP 8, DP 9, MHP 21, MSP 28, TBP 2 milletvekilliği almışlardır. 1987 seçimlerinde birinci aşamada ANAP 133, SHP 72, DYP 51, DSP 9, MÇP 1, RP 10, ikinci aşamada ANAP 28, SHP 39, DYP 35, DSP 30, IDP 4, MÇP 13, P 25 milletvekilliği kazanmışlardır. 1977'de milli seçim sayısı 308.044, 1987'de 48.403'tür. Görüldüğü gibi küçük partiler milletvekillerinin çoğunu artık oylardan elde etmişlerdir. Çift barajlı oransal temsil sistemi ile çift barajlı kontenjanlı oransal sistemde fark, kontenjan ayrılan 46 seçim çevresindeki kontenjan milletvekilliğini çoğunluk sistemine göre çoğunluk partisinin almasıdır. Başka bir deyişle 46 milletvekilinin seçimi doğrudan doğruya çoğunluk sistemine göre yapılmaktadır. Ülke barajı 1977 seçimlerinde 1.482.717, 1987 seçimlerinde 2.397.163'tür. barajın altında kalan küçük partiler temsilci kazanamamışlardır. 1977 seçimlerine milletvekilleri iki büyük partiye, AP ve CHP dağılmıştır. 1987 seçimlerinde de üç büyük partiye, ANAP, SHP, DYP dağılmıştır. Küçük partilerden 1977'de MSP, 1987'de DSP çoğunluk sistemine göre milletvekilliği kazanabilirken barajlı sistemde bu olanağı bulamamışlardır. 1987'de 67 seçim çevresine göre yapılan temsilci dağılımında sapma çift barajlı oransal temsilde yaklaşık artı 18, çift barajlı kontenjanlı oransal temsilde artı 21 olmuştur. 1977'de ise çift barajlı kontenjanlı oransal sistemde artı 11'ini almıştır. 1977'de ise büyük parti çift barajlı oransal temsilde artı 13'ün tamamını almış, çift barajlı kontenjanlı oransal sistemle temsilci çıkarırken diğer partiler aleyhine de artı 3 puan kazanmış ve sapma büyük parti lehine artı 21 olmuştur. Seçim çevreleri daraltılıp 104'e çıkarılınca bu sapmalar büyümüş ve tüm sapmalar büyük parti lehine sonuçlanmıştır. 1977 seçimlerinde sapma çift barajlı oransal temsilde artı 16'ya, kontenjanlı sistemde artı 18'e çıkmıştır. 1987 seçiminde ise çift barajlı oransal temsilde artı 26, kontenjanlı sistemde artı 29 olmuştur. Büyük Parti CHP 1977'de çoğunluk sistemine göre 270 temsilci çıkarırken çift barajlı kontenjanlı oransal temsile göre 263 temsilci çıkarmıştır. Aradaki fark ise anlamlı değildir. Seçim çevresinin daralması da büyük parti yararına olmuştur ve temsilde sapmayı artırmıştır. Bu seçim sistemleri seçim çevresi barajı nedeniyle ayrı sapmalara da olanak vermiştir. Çoğunluk sisteminin bile olanak vermediği biçimde Mardin ilinde bir parti 1987 seçimlerinde %21 oyla milletvekilliklerinin %100'üne sahip olmuştur. Temsilde sapma artı 79 olup sapma tanımıyla anlatmak güçleşmiştir. Seçim çevresi barajı %20 ile %50 arasında değişmektedir. Özetle çift barajlı oransal temsil ve çift barajlı kontenjanlı oransal temsil sistemleri de temsilde çoğunluk sistemiyle aynı sonuçları doğurmakta, temsilde sapmayı artırmakta, büyük partiye salt çoğunluk sağlama imkanı vermektedir. Küçük partilere temsilci çıkarmak için hiçbir şans tanınmamaktadır. Buna karşın 1987 seçimlerine çok partinin katılmış ve oyların partiler arasında 1977'ye benzer biçimde dağılmış olması partilerin ve onların tabanlarının ileriye dönük beklentileriyle açıklanabilir. Bu beklenti kırıldığı takdirdedir ki seçmen yeniden 1950-60 arası çoğunluk sisteminde olduğu gibi iki büyük parti çevresinde kümelenecektir. Görülüyor ki tüm sonuçlar daha önce seçim sistemleri ve parti sistemleri için söylenenleri doğrular biçimde çıkmaktadır. 6. Bölüm. Seçim sistemine bağlı sonuçların yasama, yürütme ve yargı üzerindeki etkileri. Devletin üç temel fonksiyonu vardır: yasama, yürütme ve yargı. Demokratik devletlerde bu üç işlev üç ayrı organ tarafından yerine getiriliyor. Yasama organı parlamento, yürütme organı hükümet, yargılama organı mahkemeler. Kurucu güçün yeğlemesine ve düzenlemesine göre bu organlardan biri diğerine üstün tutulmuş ya da aralarında eşitlik kurulmuş olunabilir. Bu yollardan birinin yeğlenmesi durumunda siyasal düzenin yapısı farklı olacaktır. Siyasal düzen güçler birliği, güçler ayrılığı ya da güçlerin işbirliğine göre oluşabilir. Erkler arası ilişkiler ve seçim sistemine bağlı sonuçların bu erklere etkileri de yapılan düzenlemeye göre değişir. Yargılamanın niteliği ve amacının farklı oluşu, yargılamanın rejimlerin sınıflandırılmasında dikkate alınmamasına yol açar. Demokratik toplumlarda öteden beri siyasal nitelikli yargılamalar dışında diğer organların yargıya müdahale etmedikleri, bu geleneğin sürdüğü görülmekte. Hukuksal bağlamda da yargılama işlevi bağımsız mahkemelere bırakılmış bulunmaktadır. Seçimler yargılama organlarının oluşumunda yürütme ve yasamaya benzer şekilde bir etkide bulunmaz. Yargılama organlarında kuruluşundan itibaren değişmeyen bir süreklilik vardır. Bunun istisnaları bizde örneğin istiklal mahkemeleri, sıkı yönetim mahkemeleri gibi mahkemelerde görülen olağan dışı siyasal mahkemelerdir. Bu mahkemeler genellikle devrim dönemlerinde ve kriz dönemlerinde gündeme gelir ve kurulurlar. Bu mahkemelere konvansiyonel mahkemeler, halk mahkemeleri ve bunun gibi isimler verilmiştir. Bu bakımdan siyasal rejimlerin geleneksel sınıflandırılmasında daima yasama, yürütme ilişkileri dikkate alınmıştır. Güçler birliğine göre oluşturulan rejimler, devlet organlarından birinin bir kişinin bütün yetkilere sahip olması demektir. Başka bir deyişle güçler birliği rejimlerin yasama, yürütme organlarından birinin bağımsız ve üstün olmasını anlatır. İster bir kişi, ister bir grubun elinde bulunsun, güçlerin yürütmede birleşmesi parlamentoyu göstermelik bir danışma meclisi haline getirir ve diktatöryal bir rejim ortaya çıkar ki konumuz dışındadır. Yasama ve yürütme güçlerinin parlamentoda birleştiği yönetim biçimine konvansiyonel rejim, meclis hükümeti rejimi denir. Bu rejimde parlamento hükümete karşı siyasi üstünlüğe sahiptir. Hükümet parlamentonun çıkardığı yasaları, kararları ve direktifleri uygulayan bir görevli durumundadır. İstifa ve politika üretme olanağı yoktur. Yürütme meclisten ayrı bir organ olmasına karşın bütün yetkilerini meclisten almakta ve onun adına kullanmaktadır. Hükümet üyeleri tek tek meclis tarafından belirlenen, homojen olmayan bir kuruldur. Meclis tarafından azledilebilirler. Meclis, hükümet tarafından alınan kararları kaldırabilir, değiştirebilir. Hükümet üyelerinin siyasal sorumluluğu söz konusu değildir ve meclise karşı kurul halinde değil, tek tek sorumludurlar. Kuvvetler ayrılığı temelde kişi hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlar. Elinde erk bulunduran her organ, kişi bunu kötüye kullanabilir. Onun için erklerin ayrı ayrı ellerde bulunması gerekir. İktidarın kötüye kullanılmaması için kuvvetin kuvveti durdurması gerekir. Yasama, yürütme birleşmişse zorbaca uygulanmak üzere zorba kanunlar yapılabilir. Yargılama, yasamayla birleşmiş yargıç baskı yapanın gücüne sahip olabilirdi. Üçü de birleşmişse her şey mümkün. Bu bakımdan güçler ayrılığı kamu hizmetlerinin iyi işleyebilmesi için olduğu kadar devlet tarafından kişi hak ve özgürlüklerine saygılı olunmasını sağlamak için çeşitli devlet işlevlerinin birbirlerine karşı belli bir bağımsızlığı olan organlar tarafından kullanılmasıdır diye anlatılır.